Ayrım 20.
1995 yılına ilişkin olarak İstanbul 5. Vergi Mahkemesi 26 Eylül 2001 tarihinde davacı Albarak aleyhine karar verdi ve Hesap Uzmanları Kurulu'nun raporunu bir anlamda tasdik etti. Kararın sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı. Davacı, Albaraka şirketinde gerçek mal teslimi ve hizmet ifasına dayanmayan faturalar aldığı ve bu faturalardaki katma değer vergisinin indirim konusu yapmak suretiyle eksik katma değer ödediği veya hiç katma değer vergisi ödemediği, diğer taraftan kendi üzerinden ihracat işlemleri karşılığında bankacılık hizmet bedeli adı altında komisyon alındığı, ancak mal alış karşılığı düzenlenen alış faturaları ile bu malların yurt dışına satıldığı görünümü veren ihracat faturalarının gerçeği yansıtmadığı, bu hususların inceleme raporlarında açık ve net olarak ortaya konduğu, dava dilekçesinde yazılı olan tarhiyatın terkinine ilişkin dosyadaki bilgi, belge ve açıklamalar karşılığında kabulü mümkün değildir. Bu nedenle davanın reddine dava konusu kaçakçılık cezalı tarhiyatının onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Albaraka Türk İstanbul 5. Vergi Mahkemesi'nin bu kararının yürürlüğünün durdurulması için Danıştay'a başvurduysa da 22 Ocak 2001 tarihinde 9. Daire şirketin bu isteğini kabul etmedi. Ancak daha sonra ilginç bir gelişme oldu. İstanbul 2. Vergi Mahkemesi aynı kapsamda açılmış olan davada şirket lehine karar verdi. Şaşırtıcıydı çünkü 1995-1998 yılları arasında yaşanmış hayali ihracat olayıyla ilgili olarak İstanbul 5. Vergi Mahkemesi Albaraka aleyhine karar verirken İstanbul 2. Vergi Mahkemesi 1996 ve 1998 yıllarına ilişkin açılan davalarda Albaraka aleyhine karar veriyordu. 1997 yılına ilişkin olarak da İstanbul 7. Vergi Mahkemesi'nde açılmış olan davası süren Albaraka hakkında vergi kaçakçılığı davaları da tüm hızıyla sürerken Maliye Bakanı'nın da iddianamesine 5 numaralı sanık olarak yer aldığı toplu dava zaman aşımından düşüyordu. 1995 ve 1998 arasında gerçekleşen 1 milyar 700 milyon dolarlık hayali ihracat olayıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da sahte fatura kullandığı ve düzenlediği gerekçesiyle 87 sanık hakkında vergi usul yasasına aykırı davranmaktan 16 Mart 2001'de İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan dava mahkeme tarafından 11 Mart 2004 tarihinde 7 yıl 6 aylık zaman aşımı süresinin dolması gerekçe gösterilerek sonlandırıldı. Davanın gerekçeli kararında her ne kadar suç tarihinin 1 Nisan 1996 olduğu belirtilmiş ise de dosyada bulunan faturalara göre en son fatura tarihinin 31 Aralık 1995 olduğu, KDV yasasına göre suç tarihini takip eden ayın 25'i olarak belirlendiği, bu tarih nazara alındığında suç tarihinin 26 Ocak 1996 olarak saptanması gerektiği ve davanın zaman aşımının dolmuş bulunduğu anlaşıldığından ortadan kaldırılmasına denildi. İstanbul Defterdarlığı adına Muhakemat Müdürlüğü'nün avukatı Zehra Yüzbaşıoğlu davaya yasal sürede itiraz ederek dava dosyasının Yargıtay'ca incelenmesini istedi. Ancak Bakanlık Başhukuk Müşavirliği 17 Mayıs 2004'te İstanbul'a temyize gerek olmadığını belirten bir yazı gönderdi. Bu yazıyla mahkemeye başvurularak itiraz geri çekilince mahkemenin kararı kesinleşti. Önce af sonra beraat. 4811 sayılı vergi barışı ya da affı denilen yasa naylon fatura kullananlara ödeme karşılığında kaçakçılık davalarının düşmesine imkan tanıyordu. Ancak naylon fatura düzenleyenler için bu söz konusu değildi. Pratikte hiç de kanunda belirtildiği gibi olmadı. Mahkemelerin hemen tamamı naylon fatura düzenleyenler hakkında da beraat kararı veriyordu. Oysa adlarına hayali ihracat yapılan şirketler bir yandan hayali ihracat organizatörlerinin tabela şirketleri üzerinden düzenledikleri sahte faturaları kayıtlarına sokuyorlar, diğer yandan da bu fatura girişlerine bağlı olarak mal satılmış gibi fatura düzenliyorlardı. Yerel mahkemeler bu ayrıma dikkat etmeden vergi barışından yararlanmak için başvuran tüm şirketlerin durumunu vergi dairelerine soruyor, yasadan yararlanarak vergiler ödenmişse şirketin sahibi ve ortakları ve yöneticileri için vergi kaçakçılığından beraat kararı veriyorlardı. İşte aşağıdaki örnekler bunun somut göstergesi. Askor adlı organizasyondan adına hayali ihracat yapılan tüm şirketler hesap uzmanlarının hazırladığı kaçakçılık raporlarını kabul edip vergi dairelerine ödemeleri gereken tutarın küçük bir bölümünü yatırıp mahkemelerden beraat kararları aldılar. Albaraka'nın beraatı Yargıtay'dan döndü. Vergi barışından yararlanmak mali yüklerde azalmaya yol açarken mahkemelerin verdiği hatalı kararlar Yargıtay'dan dönüyordu. Bunlardan birisi de İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kemal Unakıtan'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Albaraka yöneticilerinin sanık olarak yargılandığı davaydı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Albaraka Türk'ün ortak ve yöneticilerinden Abdüllatif Omar Gurap, Mustafa Latif Topbaş, Abdulrazzak Kamel, Bahçat Halil, Yalçın Öner ve Mortaza Garan Bagayin hakkında vergi usul yasasına muhalefetten açılan davayı vergi barışı uyarınca ortadan kaldırmış, müdahiller de kararı temyiz etmişti. Yargıtay 11. Ceza Dairesi de temyizde bu kararı bozdu. Kararda Albaraka Türk'ün ortak ve yöneticisi sanıklar hakkında vergi suçu raporuna uygun olarak Orhan Aslı Türk ve Muhammed Ciğer'in sahte fatura düzenlemek ve fiktif ihracat işlemi yapmak için kurduğu 91 paravan şirketin bazılarından gerçek mal alışlarıyla ilgili olmadan sahte faturaları alıp bunları aynı tutarla yurt dışına sahte satış faturası olarak düzenledikleri iddiasıyla kamu davası açıldığı belirtildi. Unakıtan'la diğer yöneticilerin sorumlu tutulmasına vergi barışının naylon fatura düzenleme suçunu kapsamayacağına da şöyle işaret edildi. Yasama dokunulmazlığı nedeniyle hazırlık aşamasında evraka ayrılıp Fatih Başsavcılığına kaydedilen 1. derece imza yetkili şirket yöneticisi Kemal Unakıtan ile diğer sanıklar hakkında Albaraka Türk Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 1996 gün 14.624 sayılı iş bölümü ve temsil yetkisine ilişkin kararı çerçevesinde ayrıntıları Ceza Genel Kurulu'nun 1990'da aldığı kararda açıklandığı üzere suç ve suçlu arasındaki illiyet bağı ile temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınır da tespit edilerek cezai sorumluluğun belirlenmesi, sonucuna göre sahte belge düzenlemekten sanıklar hakkında zaman aşımı içerisinde hüküm kurulması mümkün görülmektedir. Yargıtay, vergi kaçıranların vergi barışından hangi şartlarla yararlanabileceğini şöyle tanımladı. Boğaziçi Kurumlar Vergisi Dairesi'nin 10 Ekim 2003 tarihli yazısında idari davalardan vazgeçildiği, vergi barışıyla taksitlendirilen borçların ödendiği bildirildiğinden, suç fiilleriyle ilgili dava açılan vergi mahkemeleri saptanıp, yasanın 14 Taksim 3 bendi uyarınca açılan davalardan vazgeçilip vazgeçilmediğinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde mahkemelerden tespiti gerekirken, sanıklarca idareye verilen dilekçedeki davalardan vazgeçildiği beyanlarına itibarla ve eksik soruşturmayla hüküm kurulması yasaya aykırıdır. Bu bozma kararı uyarınca Albaraka dosyası tekrar ele alınacağı, sanıklara ceza verilirse bu durumun Unakıtan dokunulmazlığı kaldırıldığında ya da dönem sonunda ve tekrar milletvekili seçilemezse yargılanabileceği anlamına geliyordu. Mısır meselesi. Tüm bunlar yaşanırken Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın başı oğlunun şirketinin ithal ettiği Mısır yüzünden ağrıdı. Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan'ın başında olduğu AB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4000 ton mısır ithal etmesinden birkaç gün sonra verginin yükselmesi kamuoyunda şüphelerin artmasına neden oldu. Acaba babasının Maliye Bakanı olması nedeniyle vergilerin artacağını önceden öğrenen Abdullah Unakıtan düşük fiyatla ithalat yoluyla avantaj mı sağlamıştı? Bu yorumların gündeme gelmesine yol açan olay şöyle gerçekleşti. 17 Nisan 2003 tarihinde mısır ithalatında gümrük vergisi %20'ye indi. 15 Temmuz 2003 Abdullah Unakıtan'ın şirketi AB Gıda 4400 ton ABD menşeli mısır ithalatı için kontrol belgesi aldı. 4 Ağustos 2003 AB Gıda 4000 ton mısır ithal etti. 8 Ağustos 2003 Mısır'da gümrük vergisi %45'e yükseltildi. Mısır'da gümrük vergisi 2004 yılında da %70'e yükseldi. Vergilerin yükselmesiyle kilosu 220-230 bin lira olan mısır fiyatı Toprak Mahsulleri Ofisi TMO tarafından 310 bin lira olarak açıklandı. Yapılan hesaplamaya göre iki fiyat arasındaki 90 bin liralık fark 4 bin ton üzerinden hesaplandığında Abdullah Unakıtan lehine 360 milyar liralık bir avantaj yaratıyordu. Tartışılan şey Maliye Bakanlığı'nın vergi artışı ile ilgili kararnameyi bekletip bekletmediğiydi. Düşük vergiyle mısır ithalatının parasal kazanca dönüşüp dönüşmediği sorgulanıyordu. Mısırların kime satıldığı konuşulurken Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, "Mısırları tavuklar yedi" diyerek tartışmalara ilginç bir nokta koydu. Bu ifade ithal edilen mısırın satılmadığı anlamını taşıyordu. CHP Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, "Oğlunu son 3 yılda şirketleri ve şahsı adına ne kadar kazanç gösterdi ve ne kadar vergi ödedi" sorusuna Unakıtan şu yanıtı verdi. "Mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, hesap durumlarına, işlerine, servetlerine veya sırları ya da gizli kalması gereken konuları ifşa edemezler. Bu bilgilerin açıklanmasının ancak mükellefin kendi iradesiyle mümkün olacağını kaydıran Unakıtan, bu itibarla mükellefiyetin şahsi olduğu ilkesinden hareketle, önergede belirtilen konuların tarafından açıklanması vergi mahremiyeti hükümleri çerçevesince mümkün değildir" dedi. Hürriyet gazetesi başyazarı Oktay Ekşi 18 Nisan 2004 tarihinde köşesinde Maliye Bakanı'nın oğlunun kazancı ve vergileri hakkında vergi mahremiyetini gerekçe göstermesini ipe un sermek başlıklı yazısıyla eleştirdi. Maliye Bakanımız Kemal Unakı'dan biliyorsunuz çok uyanık. Anladığımız yanlış değilse hani şu tavukları için yurt dışından düşük gümrük tarifesiyle 4000 ton yemlik mısır ithal eden oğlu Abdullah Unakı'dan vardı ya, onun ve sahibi olduğu şirketlerin kazançları ve ödediği vergileri soran CHP Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'e vergi usul kanununun vergi mahremiyeti bölümüne dayanarak maliye makamları, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, hesap durumlarına, işlerine, servetlerine ilişkin bilgileri veya sırları ya da gizli kalması gereken konuları ifşa edemezler demiş. Gördünüz mü devletinin yasalarına saygılı bakanı? Bu kadar dikkatli ve saygılı bakanın vergi barışı başlığıyla getirdiği aftan yararlanarak yasaya aykırı eylemleri nedeniyle hesap vermekten kurtulan bir kişi olduğunu bilmeseniz gururdan gözleriniz yaşarabilir. Nedense çıkan yasalar ikide bir sayın bakanı mutlu ediyor. Örneğin orman niteliğini kaybetmiş yerlerin satışını öngören bir yasa kabul ediliyor. Bakıyorsun sayın bakanın da bu gruba giren arsası varmış. Kıbrıs Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'na ve Genel Müdürlüğe yakınlarını tayin ediyor. Derken her birinin kalktığı yerden öyle kokular geliyor ki kimse o mühite yaklaşamıyor. Sonra Mahdum Bey'in tavukları gündeme geliyor. Çünkü Mahdum Bey, Abdullah Unakı'dan tavukların ihtiyacı diye %20 gümrük vergisi ödeyerek 4 Ağustos 2003 tarihinde 4000 ton mısır ithal ettikten sadece 4 gün sonra, yani 8 Ağustos 2003 tarihinde gümrük vergisi önce %35'e daha sonra %70'e yükseltiliveriyor. Tamam, Mahdum Bey'in ticari zekasını takdir etmemek mümkün değil. Çünkü belli ki geleceği başkalarından önce görüvermiş. Lakin bugüne kadar Sayın Bakan veya Mahdum Bey veya isteyince gazetecilere aile hakkında demeç veren Bayan Ahsen Unakı'dan örneğin, Abdullah Unakı'dan sadece 2003 yılında değil, 2002, 2001 ve 2000 yıllarında da şu tarihte şu gümrük oranı üzerinden şu kadar mısır ithal etmişti. O nedenle 2003 ithalatı bir uyanıklık, bunun asıl adı nüfus suistimalidir, söz konusu değildir demediler. Görülüyor ki Sayın Unakı'dan kendisiyle veya yakınlarıyla ilgili gerçeklerin pek de su yüzüne çıkmasını istemiyor. Nitekim bu son örnekte de Sayın Bakan vergi mahremiyeti ilkesine aynı nedenle sığınıyor. Sanki istese veya saklayacak bir şey olmasa, Mahdum Bey benim kazancım bu, vergim şu diyemezmiş gibi. Doktorları, avukatları, iş yerlerini ödedikleri yıllık vergiyi duvara asılacak tabelalarla herkese açıklama mecburiyetini getiren de yasa değil mi? Sayın Unakı'dan hiç boşuna ipe un sermeye çalışmasın. Yasaların başkalarını korumak için koyduğu hükümlere bir bakan olarak sığınmaya hakkı olmadığını da unutmasın. Hesap vermekten çekinen Maliye Bakanı, bakanların her zaman en kötüsüdür. Başbakan şirketlerini satıyorsa. Eleştiriler bazı şeyler hukuki olmasa da etik açıdan sorumluluk gerektirdiği yönündeydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sembolü de zaten aydınlık saçan ampul değil miydi? Öyleyse şeffaflık şartı olmalıydı. Bu konuda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davranışı herkese örnek olarak sunulabilir. Çünkü Başbakan çok önceden ortağı olduğu ve Ülker ürünleri dağıtan şirketinin hisselerini satmak zorunda kalmıştı. 25 Şubat 2005 tarihinde Sedat Ergin Hürriyet gazetesindeki köşesinde gelişmeyi şu cümlelerle okurlarına aktarıyordu. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevinin yanı sıra Ülker Holding'in gıda ürünlerini dağıtan 3 şirkete hisse sahibi olması 2 yıldır başını ağrıtan bir konuydu. Erdoğan'ın Ülker ile yollarını ayırması ticaretten tümüyle çekildiği anlamına mı geliyordu? Erdoğan'ın hissedar olduğu şirketlerin statüsü ne olacaktı? Bu ve bunlara benzer soruları dün başbakanın yakın bir danışmanına yönelttim. Başbakan ile görüşüp bana dönmeye çalışacağını söyledi. Danışman yaklaşık 2 saat kadar sonra beni arayarak, Sayın Başbakan'la konuştum, kendileri bütün hisselerini satıp ticaretten tümüyle çekildiklerini belirtti. Kendisinin talimatıyla ayrıntıları biraz sonra size aktaracağız dedi. Aynı danışmanın bir süre sonra Başbakan'ın muhasebecisinin verdiği teknik bilgileri de aktarmasıyla konuyu önemli ölçüde açıklığa kavuşturmuş olduk. Ancak ayrıntılarına girmeden önce Erdoğan'ın ticari faaliyetlerinin envanterini kısaca hatırlatalım. Başbakan tümü de İstanbul'un Anadolu yakasında Ülker'in ürünlerini dağıtan 3 ayrı anonim şirkette kurucu hissedar konumundaydı. Aynı şirketlerde kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen de hissedardı. Şirketlerden birincisi Ülker'in bisküvi ve çikolata ürünlerini dağıtan Emniyet Gıda AŞ'ydi. Ülker'in süt, yağ ve yoğurt ürünlerini dağıtan İhsan Gıda AŞ ise ikinci şirketti. Bu iki şirket Erdoğan'ın AKP'yi kurmasından çok önce faaliyete geçmişlerdi. Erdoğan başbakan olduktan yaklaşık 9 ay sonra 2003 yılı Aralık ayında da Yeni Doğan Pazarlama AŞ'yi kurmuştu. Bu şirket ülkenin kola, turka, çamlıca gibi meşrubat ürünlerini dağıtıyordu. Başbakanın danışmanının verdiği bilgiye göre her üç şirkette de başbakan, kardeşi ve eniştesinin toplam hisseleri %30'u aşmıyordu. Başlangıçta ilk iki şirkette aile payının %50'yi aşmasına karşılık, sonradan yapılan sermaye arttırımlarındaki hisse satışlarında bu payın %30'lara düştüğü anlaşılıyor. Satış aşamasında Erdoğan'ın toplam hisseleri her üç şirkette de %12 dolayındaydı. Kalan %18 kardeş ve enişte arasında dağılıyordu. 2 Şubat tarihinde yapılan satış işlemiyle her üç şirketteki aile hisseleri ülkenin Trabzon bayi Ahmet Günaydın'a geçti. Ahmet Günaydın, Erdoğan ve ailesinin hisselerinin karşılığı olarak 3 milyon YTL, yani eski parayla 3 trilyon lira ödedi. %12'lik hissesi karşılığında Erdoğan'ın payına 1.2 milyon YTL, yani 1.2 trilyon, yani yaklaşık 900 bin dolar düştü. Erdoğan satış işleminin sonuçlanmasından sonra bu değişikliklerin yansıdığı yeni bir mal beyanında bulundu. Yeni bildirimde 1.2 milyon YTL'lik para girişi banka ve menkul değerlere ait bilgiler faslında gösterildi. Geride bıraktığımız 2 yıl içinde Başbakan Erdoğan'ın ticari faaliyetlerini Ankara'dan köşemizde ısrarla gündemde tuttuk. Bu konuda çok sayıda yazı kaleme aldık. Bütün bu yazılarda Başbakan'ın tacir sayılmasını gerektirecek ticari faaliyetlerde bulunmasının etik olmadığını vurguladık. Başbakan Erdoğan'ın gecikmeli de olsa sonuçta bütün hisselerini elinden çıkartmış olması, kuşkusuz kamuoyundaki hassasiyetlere dikkate aldığını gösteriyor. Bu haliyle kendisinin bu davranışı takdir edilmelidir. Başbakan'a düşen görev şimdi AB süreci ile de uyumlu olarak bütün siyasilerin ticari faaliyetlerinin sona erdirilmesini öngören bir etik yasasını TBMM'den çıkartmak olmalıdır. Kendisinin eli artık serbesttir. İş sahibi diğer milletvekillerinin de başbakanın bu davranışını örnek almaları gerekir. Başbakan Erdoğan'ın yaptığı siyasi etiğin korunması bakımından önemli bir adımken, Maliye Bakanı Kemal Unakıdan'dan beklenen ise oğlunun şirketinin Mısır ithalatı konusundaki soruları vergi mahremiyeti gerekçesiyle yanıtsız bırakmaması olabilirdi. Eğer hukuki bir engel var ise bir basın toplantısı bu soruların yanıtlanması bakımından yeterli olabilirdi. Akaryakıt kaçakçıları ve kilidi açan Bakan Unakıdan. 2003 yılında Gebze gümrüğünde polisin operasyon yapmasına neden olacak çapta bir akaryakıt kaçakçılığı ortaya çıkarıldı. Bu kaçakçılık olayında ilginç yan kaçakçılığa adı karışan iş adamlarının AKP iktidarının en önemli bakanlarıyla görüşebiliyor olmasıydı. Tüm bu ayrıntılar polisin telefon dinleme kayıtlarına ve oradan da dava dosyasına girdi. Ancak bu akaryakıt kaçakçılığı olayında kilidi açacak kişinin Kemal Unakıtan olduğu ise daha sonradan anlaşılacaktı. Çünkü akaryakıt kaçakçıları adına siyaset ve bürokraside görüşmeler yapan kişiler Unakıtan'ı da ziyaret etmiş, Unakıtan yanına çağırdığı devletin bürokratına kaçakçıları bile şaşırtan ifadelerde bulunmuştu. Yıllarca devlet görevi yapmış bürokratlar ise hakarete varan sözleri dinledikten sonra kaçakçıların işini halletmişti. Söz konusu olay şöyle gelişmişti. Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu'nun 30 Temmuz 2004 tarihli raporuna göre Gebze'de 2003 yılında toplam 3 milyon litreyi bulan akaryakıt kaçakçılığı yapıldı. Gümrük müfettişleri tarafından hazırlanan raporda 2 trilyon liraya yakın özel tüketim vergisi yani ÖTV kaybı doğuran olayda Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Hüsnü Güler, Gümrükler Genel Müdür Vekili Sezai Uçarmak, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan, Gelirler Genel Müdürü Osman Arıoğlu gibi bürokratların adı geçerken Ankara'da bürokrasi çevrelerinde etkili bir isim olduğu ifade edilen emekli Kor General ve MHP-MYK üyesi Altay Tokat'ın da kaçakçılıkla suçlanan kişilerin işlerinin halli için devreye girdiği, karşılığında da bir cip aldığı belirtildi. Raporda ayrıca Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Albayrak'a da bir oto alındığı ifade edildi. Gaz yağı değil, çözücü dediler. Altay Tokat ve bir dönemde AKP milletvekili olarak görev yapan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Albayrak'ın devlet memurlarına tavassuta yani etkide bulunmak suçlamasıyla bir yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle halen yargılandıkları olay teftiş kurulunun raporuna göre adım adım şöyle gelişti. Esat Kurucu ve İbrahim Taşdelen isimli kişilere ait ZRG Grup Dış Ticaret AŞ ve Politex Limited 23 Eylül-17 Kasım 2003 arasında toplam 5 adet gümrük beyannamesiyle gerçekte gaz yağı olan kimyasalı sanayide çözücü Safrasol HT adıyla Türkiye'ye soktu. Bu beyan üzerine 4 Eylül 2003'te ODTÜ laboratuvarlarında yapılan tahlilde ürünün gaz yağı özelliği taşıdığı tespit edildi. Gebze Gümrük Müdürlüğü 40 milyar lira ceza ve 756 milyar lira ÖTV karşılığı teminat istedi. Şirket Asya Finans'tan aldığı teminat mektubunu verdi. Bu arada ürünün gaz yağı olmadığını iddia eden şirket yetkilileri yeni bir tahlil istedi. Gümrük Müsteşarlığı ODTÜ Laboratuvarı'ndan yeni bir tahlil istenmesine dair yazıyı ZRG şirketine verdi. Şirket yazıdaki ODTÜ ibaresini İTÜ Fen Edebiyat Kimya Fakültesi olarak değiştirdi. Ardından 450 dolara anlaştığı Profesör Doktor Ahmet Akar'dan Safarol HT'nin gaz yağı olmadığına dair gerçeğe aykırı tahlil sonucunu alarak Gebze Gümrük Müdürlüğü'ne verdi. Arkasından da teminattaki 756 milyar lirasını kurtarmak için Ankara bürokrasisinde etkili olan emekli Korgeneral Altay Tokat ile temasa geçti.